Ayrım 2. Sayfa 14. Meryem'in hatırlayabildiği ilk anılarından biri bir el arabasının taşlara sürtünen demir tekerleklerinin gıcırtısı. Ayda bir kez pirinç, un, çay, şeker, yemeklik yağı, sabun, diş macunu ile yüklenmiş arabayı itenler Meryem'in üvey ağabeyleri. Genellikle Muhsin'le Ramin, bazen de Ramin'le Ferhat. Toprak yoldan yukarı, kayaların, çakıl taşlarının üzerinden, çukurların, çalıların etrafından dolanarak sırayla iterlerdi, ırmağa ulaşıncaya kadar. Orada el arabasının boşaltılması, malların karşı kıyıya elde taşınması gerekirdi. Sonra oğlanlar boş arabayı ırmaktan geçirir, yeniden yüklerlerdi. Bu kez uzun, kesif otların arasından, sık dikenlerin çevresinden 200 metrelik bir sürüş başlardı. Kurbağalar el arabasının önden kaçışırdı. İki kardeş terli yüzlerine konan sivrisinekleri kışkırtırlardı. Hizmetkarları var dedi Meryem, onlardan birini yollayabilir. Kendini cezalandırıyor dedi Nana. Ana kız tekerleklerin gıcırtısını duyunca dışarı çıkardı. Meryem, Nana'nın erzak günündeki halini her zaman anımsayacaktı. Kapının eşiğinden dışarıya uzanmış, uzun boylu, kemikli, yılın ayak bir kadın. Bozuk gözü kısılmış, incecik bir yarığa dönüşmüş, kollar küstah ve alaycı bir edayla kavuşturulmuş. Güneşte parlayan kısa saçları örtülmemiş, taranmamış. Üzerinde boğazına kadar iliklediği bol gri bir gömlek, cepleri ceviz irliğinde taşlarla dolu. Oğlanlar suyun kıyısına oturur, Meryem'le Nana'nın erzakları kulübeye taşımasını beklerdi. 30 metreden fazla yaklaşmamaları gerektiğini çok iyi bilirlerdi. Her ne kadar Nana nişan almayı beceremese, taşların çoğu hedefin epey uzağına düşse de. Nana pirinç torbalarını içeriye taşırken oğlanlara avaz avaz bağırır, Meryem'in anlayamadığı sözler sarf ederdi. Annelerine lanet okur, nefretle dolan yüzünü şekilden şekile sokardı. Oğlanlar hakaretlere asla karşılık vermezdi. Meryem onlar adına üzülürdü. O ağır arabayı sürmekten kolları, bacakları kim bilir ne kadar yorulmuştur diye acırdı. Keşke onlara su ikram etmesine izin olsaydı. Ama hiçbir şey söyleyemez, el sağladıkları zaman karşılık veremezdi. Bir keresinde Nana'ya yaranmak için o da Muhsin'e bağırdı, ağzının kertenkele kıçına benzediğini söyledi. Sonra da pişmanlıktan, utançtan ve Cille söylerler korkusundan içi içini yedi. Ama Nana buna çürük ön dişini göstererek öyle çok güldü ki kız onu şu krizlerinden birini geçireceğini sandı. İşi bitince Meryem'e baktı. Sen hayırlı bir evlatsın dedi. Araba boşalınca oğlanlar kulpuna yapıştılar, itmeye koyuldular. Meryem durdu, uzun çayırların çiçekli otların arasında gözden gitmelerini seyretti. Geliyor musun? Evet Nana. Sana gülüyorlar, evet gülüyorlar, kahkahalarını duyabiliyorum. Geliyorum. Bana inanmıyor musun? İşte geldim. Ama benim seni sevdiğim biliyorsun Meryemciğe. Sabahları uzaktan uzağa gelen koyun melemeleriyle sürülerini çimenli yamaçta otlatmaya götüren gül damanlı çobanların kavallarının tiz sesiyle uyanırlardı. Sonra keçilerini sağar, tavuklarını besler, yumurtaları toplarlardı. Birlikte yemek yaparlardı. Nana ona hamurun nasıl yoğrulduğunu gösterdi. Tandırın nasıl tutuşturulacağını, elde yassıltılan hamurun tandırın iç duvarlarına nasıl yapıştırılacağını. Dikiş dikmesini, pilav yapmasını, pilava katık edilen değişik sebzeleri pişirmeyi öğretti. Şalgam güveci, ıspanaklı sebze, zencefilli karnabahar. Nana konuklardan, daha doğrusu insanlardan hiç haz etmediğini gizlemezdi. Ama ayrıcalık tanıdığı birkaç seçmece kişi vardı. Örneğin Güldaman'ın muhtarı, köyün erbabı Habib Han. Bu küçük kafalı, sakallı, göbekli adam ayda bir kez peşinde kahyasıyla çıkıp gelirdi. Kahya'nın kucağında Meryem için bir tavuk, bazen bir tencere kiçiri pilavı ya da bir sepet boyanmış yumurta. Sonra Nana'nın Bibi Joe dediği toparlak yaşlı kadın. Merhum kocası taş ustasıydı ve Nana'nın babasının arkadaşıydı. Bibi Joe'nun yanında mutlaka altı gelininden biriyle torunlarından bir ikisi olurdu. Toparlayarak, söylenerek açıklığa ulaşır, Nana'nın çıkardığı iskemleye kalçasını abartılı hareketlerle ovarak, acıyla inleyerek ağır ağır çökerdi. O da eli boş gelmez, her seferinde Meryem'e bir şeyler getirirdi. Bir kutu dişleme şekeri, bir sepet ayva. Nana içinse önce giderek bozulan sağlığına ilişkin yakınmalar, ardından da Herat ve Güldaman'dan derlenmiş, uzun uzadıya tadını çıkararak aktarılan dedikodular. Bütün bunlar olup biterken gelini terbiyeli bir sessizlikle onu dinlerdi. Ama Meryem'in en sevdiği konuk, Celil'den sonra elbette Molla Feyzullah'tı. Köyün yaşlı Kur'an hocası. Akkundu. Haftada bir ya da iki kez Güldaman'dan kalkıp gelir, Meryem'e günde beş kez kılınan namaz dualarını öğretir, Kur'an'ı ezberletirdi. Tıpkı küçük bir kızken Nana'ya yaptığı gibi. Meryem'e okumayı öğreten de Molla Feyzullah'tı. Kızın dudakları sessizce kıpırdar, işaret parmağı her sözcüğün altında oyalanırken omzunun üstünden sabırla izlemişti onu. Meryem parmağını öyle bir bastırırdı ki tırnağı bembeyaz kesilirdi. Harfleri yeterince sıktığı takdirde anlamlarını çekip alabilecekmiş gibi. Onun elini tutan, kalemi her elifin kuyruğuna, her bağının kıvrımına, S'lerin noktalarına doğru tek tek yönlendiren de Molla Feyzullah oldu. Yaşlılıktan beli bükülmüş, zayıf bir adamdı. Dişsiz bir gülümsemesi, göbeğine kadar inen aksakalı vardı. Genellikle kulübeye yalnız gelir, nadiren de yanında kızı saçlı oğlu Hamza'yı getirirdi. Oğlan Meryem'den birkaç yaş büyüktü. Meryem hocasını kapıda karşılayıp elini öper. İnce bir deri tabakasıyla kaplı bir deste ince dalı sürgünü öpmeye benzerdi bu. O da kızı alnından öper, sonra içeriye girip derse başlarlardı. Dersten sonra birlikte kulübenin önünde oturur, çam fıstığı yiyip yeşil çay içer, ağaçtan ağaca uçan bülbülleri seyrederlerdi. Bazen dökülmüş bronz renkli yaprakların akça ağaç tallarının arasında yürüyüşe çıkar, ırmağın kıyısında, dağların eteklerinde gezinirlerdi. Molla Feyzullah yürürken bir yandan da tesbih çeker, o titrek sesiyle Meryem'e gençlik hikayelerini gördüğü bir sürü şeyi anlatırdı. İran'da bulduğu iki başlı yılanı, İspahan'ın 33 kemerli köprüsünü, bir keresinde mezarda Mavi Cami'nin önündeki bir karpuz yardığını ve şaşırıp kaldığını, bir yarıdaki çekirdeklerin nasıl Allah, öteki yarıdakilerin ise ekber sözcükleri oluşturduğunu. Bir gün Meryem'e Kur'an'daki kelimelerin anlamını kavrayamadığını itiraf etti. Ama yine de Arapça sözcüklerin makamı, o büyüleyici tınıları, dilde yuvarlanış biçimleri hoşuna gidiyordu. Onu rahatlattıklarını, yüreğini hafiflettiklerini söyledi. Seni de rahatlatacaklar Meryemco. İhtiyacın olduğunda onları çağırırsın. Seni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmazlar. Tanrı'nın sözleri seni asla yarı yolda bırakmaz kızım. Molla Feyzullah öykü anlatmayı sevdiği kadar dinlemeyi de severdi. Meryem konuşurken kulak kesilirdi. Başını yavaşça sallar, minnet dolu bir ifadeyle gülümserdi. Herkesin gıpta ettiği bir ayrıcalık bahşedilmiş gibi. Nana'ya kesinlikle söylenemeyecek şeyleri Molla Feyzullah'a söylemek kolaydı. Bir gün yürürlerken Meryem okula gitmeyi çok istediğini söyledi. Keşke izin verseler dedi. Gerçek okuldan bahsediyorum Akkunt sahip. Derslerin sınıflarda görüldüğü, babamın öteki çocuklarının gittiği okullardan. Molla Feyzullah durdu. Bir hafta önce Bibi Jo, Celil'in kızları Saide ile Nahit'in Herat'taki kız okulu Mehri'ye başladığı haberini getirmişti. O andan beri Meryem'in kafasının içinde sınıflarla, öğretmenlerle ilgili fikirler çınlıyor, çizgili defterlerin sayıların, koyu, kalın çekiler oluşturan kalemlerin imgeleri uçuşuyordu. Akranı kızlarla birlikte bir sınıfta oturduğunu hayal ediyordu. Bir cetveli kağıdın üzerine bastırmak, son derece önemli görünen çizgiler çizmek için yanıp tutuşuyordu. İstediğin bu mu dedi Molla Feyzullah, o sevecen sulu gözlerini kıza dikerek. Ellerini arkada, bükülmüş belinde kavuşturmuştu. Sarığının gölgesi, dikenli düğün çiçeklerinden oluşan küçük göbeğe düşüyordu. Evet, ve benden izin vermesi için annenle konuşmamı istiyorsun. Meryem gülümsedi. Celil sayılmazsa, dünyada hiç kimse onu yaşlı hocası kadar iyi anlayamazdı. Bu durumda elimden ne gelir ki? Yüce Bilge, Tanrı hepimize bazı zaaflar vermiş. Benim pek çok zaafımdan biri, belki de birincisi ise, sana hayır diyememek Meryemco dedi. Romatizmalı parmağıyla kızın yanağına dokunurken. Ama sonra konuyu Nana'ya açınca, kadın soğan doğradığı bıçağı düşürüverdi. Ne için? Kız öğrenmek istiyorsa bırak öğrensin canım. İzin ver de eğitim alsın. Öğrenmek mi? Neyi öğrenecekmiş Molla sahip dedi Nana sertçe. Öğrenecek ne var ki? Ateş saçan gözlerini Meryem'e dikti. Meryem önüne, ellerine bakıyordu. Senin gibi bir kızı okula göndermenin mantığı ne? Tükürü kokkasını parlatmak gibi bir şey. Hem o okullarda değerli hiçbir şey öğrenemezsin. Seninle benim gibi kadınlara hayatta yalnız bir tek bir marifet gereklidir. O da zaten okulda öğretilmez. Yüzüme bak. Ona böyle şeyler söylememelisin canım dedi Molla Feyzullah. Bana bak. Meryem baktı. Sadece tek bir hüner, o da tahammül, sabretmek, katlanmak. Neye katlanmak Nana? Bak bu konuda hiç endişen olmasın dedi Nana. Katlanılacak şeyi bulmakta hiç zorlanmayacaksın. Sonra başladı sıralamaya. Celil'in karılarının onu nasıl basit bir taş işçisinin çirkin kızı diye aşağıladığını, çamaşırı nasıl dışarıda buz gibi havada yıkattıklarını, yüzünün soğuktan nasıl uyuştuğunu, parmak uçlarının yandığını. Bizim payımıza düşen işte bu Meryem. Bizim gibi kadınların. Biz katlanırız, tahammül ederiz. Sahip olduğumuz tek şey bu yeteneğimizdir. Anlıyor musun? Hem okulda sana gülerler, alay ederler, harami derler, hakkında korkunç şeyler söylerler. Buna göz yumamam. Meryem başıyla doğruladı. Okul konusu burada kapanmıştır. Sen sahip olduğum tek şeysin. Seni de onlara kaptırmaya hiç niyetim yok. Bak bana, okuldan söz etmek yok artık, tamam mı? Mantıklı ol, hadi ama, madem kız istiyor diye başladı Molla Feyzullah. Sana gelince, ahun sahip, saygısızlık etmek istemem. Ama bu aptalca fikri desteklememen gerektiğini en iyi senin bilmen lazım. Onu gerçekten düşünüyor, iyiliğini istiyorsan, kafasına buraya ait olduğunu, yerinin annesinin yanı olduğunu sokarsın. Oralarda ona göre, ona uygun hiçbir şey yok. Sadece alay, dışlanma ve üzüntü. Bunu çok iyi biliyorum Ahkun sahip. İnan biliyorum. Meryem kulübeye konuk gelmesine bayılıyordu. Köy erbabı ve armağanları, Bibico ve Sancıyan kalçası, bitmek bilmez dedikoduları ve tabii Molla Feyzullah. Ama kimse, hiç kimse Celil kadar burnunda tütmez, dört gözle beklenmezdi. Heyecan, endişe salı akşamından başlardı. Meryem doğru dürüst uyuyamaz, bir iş meselesinin perşembe günü Cilli alıkoymasından korkar, onu görmek için ya bir hafta daha beklemek zorunda kalırsam diye ödü kopardı. Çarşambaları dışarıda, kulübenin etrafında volta atar, kümese dalgın dalgın tavuk yemi serperdi. Amaçsız yürüyüşlere çıkar, çiçeklerin taç yapraklarını koparıp koluna konan servisineklere vururdu. Sonunda perşembe gelip çattığında sırtını bir duvara verip oturmaktan, gözleri ırmağa mıhlanmış, öylece beklemekten başka hiçbir şey yapamazdı. Celil geç kalmışsa içine giderek büyüyen korkunç bir dehşet yayılırdı. Dizlerinin bağı çözülür, bir yere kıvrılıp yatması gerekirdi. Sonra nana seslenirdi. İşte geliyor baban, olanca haşmetiyle. Meryem, geniş gülümsemeler, candan el sallamalarla taşlara basarak ırmağa geçen Celil'i seçince bir sıçrayışta kalkardı. Nana'nın kendisini gözlediğini, tepkisini ölçtüğünü bilirdi. Fırlayıp koşmamak, eşikte durup beklemek, ağır ağır yaklaşan erkeği seyretmek hep bir çaba gerektirirdi. Kendini tutar, sabırla beklerdi. Çıkarıp tek omzuna attığı ceketiyle, rüzgarda uçuşan kırmızı kravatıyla uzun otların arasından geçişini. Celil düzlüğe girince ceketini tandırın üzerine fırlatır, kollarını iki yana açardı. Meryem ona doğru yürümeye, sonra koşmaya başlar. Babası da onu koltuk altlarından yakalayıp havaya fırlatırdı. Meryem ciyak ciyak bağırırdı. Bir an havada kalan Meryem aşağıya bakınca Celil'in yukarı dönük yüzünü, geniş çarpık tebessümünü, Adem ilmasını, gamzeli çenesini, tam serçe parmağının ucuna göre kusursuz bir cep, çürük dişlerle dolu bir kentteki en beyaz dişleri görürdü. Kırpılmış bıyığına, hava nasıl olursa olsun gelirken mutlaka takım elbise giymesine, havur rengi olan koyu kahverengi, göğüs cebinde ise bir mendilin beyaz üçgeni, kol düğmelerine gevşekçe bağladığı çoğunluğu kırmızı kravatlarını bayılırdı. Meryem böyle havadayken kendisini de görebilirdi. Celil'in kahverengi gözlerindeki yansısını, kabarmış saçlarını, heyecandan ışıldayan suratını, arkasındaki gökyüzünü. Nana onu bir gün düşüreceğini söylerdi, elinden kayan Meryem'in yere çarpacağını, bir yerini kıracağını. Ama Meryem, Celil'in onu düşüreceğini hiç inanmadı. Her seferinde babasının temiz, manikürlü ellerinin arasına güvenle konacağına inandı. Dışarıda, gölgede otururlar, Nana onlara çay getirirdi. Celil'le ikisi tedirgin bir gülümseme, bir baş hareketiyle selamlaşırdı. Celil, Nana'nın oğlanlara savurduğu taşlara, küfürlerine hiç değinmezdi. Arkasından onca atıp tutmasına karşın Nana erkeğin yanında sakin, terbiyeli davranırdı. Saçları mutlaka yıkanmış olurdu. Dişlerini fırçalar, onun onuruna en iyi hicabını bağlardı. Celil'in karşısındaki bir iskemlede elleri kucağında sessizce otururdu. Erkeğe doğrudan bakmaz, kaba, çirkin sözler sarf etmezdi. Güldüğü zaman çürük dişini saklamak için eliyle ağzını örterdi. Ona işlerini sorardı, karılarını da. Bibico'dan en küçük karın Nergis'in üçüncü çocuğuna gebe olduğunu duydum deyince Celil kibarca gülümsedi, başıyla doğruladı. Eh, mutlusundur herhalde dedi Nana. Kaç tane oldular şimdi? 10 değil mi? Maşallah, 10 muydu? Evet dedi Celil, 10. Meryem'i de sayarsan 11 elbette. Daha sonra erkek gittikten sonra Meryem'le Nana bu yüzden kavga ettiler. Meryem Celil'i oyuna getirmekte suçladı annesini. Nana ile içilen çayın ardından baba kız balık tutmak için ırmağa inerdi. Celil ona kamışı nasıl savuracağını, alabalığı çekerken misinayı makaraya nasıl saracağını öğretti. Bir balığı temizlemenin en doğru yöntemini kılçığı tek bir hareketle sıyırıp almayı gösterdi. Oltanın vurmasını beklerken kıza resimler çizer, kalemi kağıttan hiç kaldırmadan tek seferde nasıl çizileceğini gösterirdi. Ona şiirler, şarkılar öğretti, birlikte söylerlerdi. Lili lili, kuş tasında yundu, toprak yola kondu. Mırnav tasın kenarını oturdu, içmeye koyuldu. Ayağı kayınca da suya düşüp boyuldu. Celil, Herat'ta yayınlanan İttifak-ı İslam gazetesinden kestiği kupleri getirir, kıza okurdu. O, Meryem'in dış dünyayla arasındaki bağ, kulübenin, Güldaman'ın, hatta Herat'ın ötesinde koskoca bir dünya uzandığının kanıtıydı. Dışarıda telaffuzu olanaksız isimleriyle devlet başkanlarının, trenlerin, müzelerin, futbolun, gezegenimizin çevresinde dönen, sonra da aya konan füzelerin bulunduğu bir dünya vardı ve Celil her perşembe onun bir parçasını kendisiyle birlikte kulübeye getiriyordu. 1973 yazında 14 yaşındaki Meryem'e başkent Kabil'den 40 yıldır ülkeyi yöneten Zahir Şah'ın kansız bir darbeyle devrildiğini söyleyen de o oldu. Kral İtalya'da tedavi görürken darbeyi kuzeni Davut Han yaptı. Davut Han'ı anımsıyorsun değil mi? Sana onu anlatmıştım. Sen doğduğunda Kabil'de başbakandı. Her neyse, Afganistan artık monarşiyle yönetilmiyor Meryem. O bir cumhuriyet artık. Davut Han, cumhurbaşkanı. Yönetime el koymasına, Kabil'deki sosyalistlerin yardım ettiğine dair söylentiler var. Yok, kendisi sosyalist değil elbette. Yalnızca onu desteklemişler. Neyse, sadece söylenti işte. Meryem sosyalistin ne olduğunu sordu. Celil de açıklamaya girişti. Fakat kız doğru dürüst dinlemiyordu. Dinliyor musun? Evet. Meryem'in yan cebindeki şişkinliğe baktığını ayırmsadı. Ay tabii ya, pekala o zaman. Devam etmeden önce cebinden küçük bir kutu çıkardı, kıza uzattı. Böyle arada bir küçük hediyeler getirirdi. Bir keresinde akik tokalı bir bilezik, bir başka sefer lacivert boncuklu bir tasma. O gün Meryem kutuyu açınca zincirli, yaprak biçimli bir kolye buldu. Ucundan üzerine ay yıldızlar oyulmuş, minik sikkeler sarkıyordu. Tak bakalım Meryemco. Meryem taktı. Nasıl oldu? Celil'in yüzü ışığı verdi. Bir kraliçeye benzedin. O gittikten sonra Nana kızın boynundaki kolyeyi gördü. Göçebe takıları dedi. Bunları yaparlarken gördüm. İnsanların fırlattığı bozuklukları toplayıp eritiyorlar, takı yapıyorlar. Değerli babacığım, bir daha sefere sana altınını getirsin de görelim bakalım. O günü bir görelim. Celil'in gitme vakti gelince Meryem kapının önünde durur. Bir sonraki ziyaretle arasında uzanan, devasa, yerinden oynatılamaz bir nesne gibi duran o koskoca haftanın düşüncesiyle sönmüş bir balon kadar ölgün, onun açıklıktan çıkışını seyrederdi. Celil'in arkasından bakarken her seferinde soluğunu tutardı. Soluğunu tutar, içinden saniyeleri sayardı. Nefes almadığı her saniye için Tanrı'nın ona Celil'le bir gün daha bahşedeceğine inanırdı. Geceleri yer döşeğinde yatar, babasının Herat'taki evini düşünürdü. Onunla birlikte o evde yaşamanın, onu her gün görmenin nasıl bir şey olacağını. O tıraş olurken kendisinin ona havlu tuttuğunu hayal ederdi. Bir yerini kestiğinde kıza seslendiğini, Meryem ona çay demlerdi. Kopmuş düğmelerini dikerdi. Birlikte Herat'ta yürür, Celil'in her aradığını bulursun dediği üstü kemerli pazarda dolaşırlardı. Onun arabasıyla gezerler, insanlar onları gösterip, İşte Celil Han'la kızı derdi Meryem'e. Altında bir ozanın yattığı şu ünlü ağacı gösterirdi. Meryem kararını vermişti. Bu yakınlarda bunları Celil'e de anlatacaktı. Bunları duyunca, kızın onu ne kadar özlediğini anlayınca hiç kuşkusuz onu da yanında götürecekti. Birlikte Herat'a gidecekler. Meryem onunla aynı evde yaşayacaktı. Tıpkı öteki çocukları gibi.